Evet. Evet. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öğleden sonraki oturumların ilkini birlikte yapıyor olacağız. Benim bu seanstaki konum Adaptive UI. Öğleden önceki işte introduction seansımızda neler konuştuk? Hemen şöyle bir hızlıca özetliyorum. Bir UWP uygulaması proje anlamında neye benzer, ne işe yarar, nasıl çalışır, işte projedeki bu öğelerin, elemanların yerleşimleri nasıldır ve oradaki dosyalar nasıl kullanılır, biraz buna baktık. İşte birden fazla ekran ekleyip bu ekranlar arasında geçiş yaptırmak, ekranlardan ekrana geri döndürmek, arada da bilgi paylaşmak nasıl oluyor, biraz da bunu inceledik. Şimdiki konumuz Adaptive UI. Adaptive UI ilginç bir konu. Slide'ların üzerinden çok fazla geçmemeye dikkat edeceğim. Hemen işte Visual Studio açıp bir an önce kod yazmaya başlayabilelim diye. Adaptive UI dediğim şey aslında şu. Şimdi biz bir uygulama geliştiriyoruz. Bu uygulamanın bir ekranı var. Bu ekranda da mesela ürünlerin listesini gösteriyor olalım. Şimdi bu uygulamanın birden fazla cihazda çalışabileceğinden bahsettik. Yani tablette de, oyun konsolunda da, mobil cihazda da bu uygulama çalışabiliyor. Peki ürünlerin listesinin gözüktüğü bu ekran, bu cihazlarda nasıl gözüküyor? Yani mobil cihazda baktığımızda bu ekran bu ekran pencerenin çeperine göre kendisini boyutlandırır. Ama oyun konsolunda baktığımızda aynı boyutta olmaması lazım. Oyun konsolunda baktığımızda aslında bu ekranın içerisindeki yazıların vesairenin daha büyük bir şekilde oyun konsolunun ekranına göre kendisini boyutlandırması gerekiyor. Fakat basitçe aslında boyutlandırma da bizim işimize yaramaz. Çünkü cep telefonlarını biz dikey kullanıyoruz ama oyun konsolunu kullandığımız ekran yatay. Haliyle sadece boyutlandırmamız da yetmiyor. Belki de ekrandaki nesnelerin yerleşimini değiştirmemiz lazım. Ve hatta belki uygulamanın o ekranın çalışmasını bile değiştirmemiz gerekecek. Örneğin cep telefonunda kullandığım Outlook uygulaması benim ilk önce bir mail hesabımı seçmemi, o mail hesabının içerisindeki maillerimi görmemi ikinci bir ekranda ve o ekrandan seçtiğim mailin de detayını, yani mailin içeriğini üçüncü ekranda görmemi sağlıyor. Fakat masaüstü cihazımda bu Outlook uygulamasını açarsam, mailin detayını görebilmek için böyle üç ekran içeriye doğru gitmemeliyim. Hemen bana hesaplarımı göstermeli, hemen yanında inbox'ımdaki mailleri göstermeli ve seçtiğim mailin de içeriğini, detayını hemen gene o ekranda görmeliyim. Şimdi demek ki benim birden fazla cihaz ailesinde uygulamayı çalıştırabilmek ve en iyi deneyimi sağlayabilmek için nesnelerin belki yerlerini değiştirmem, belki boyutlarını değiştirmem, belki işin akışını değiştirmem lazım. İşte burada karşımıza Adaptive UI dediğimiz şey çıkıyor, kavram çıkıyor. Şimdi ben burada şöyle bir şeyle başlayacağım anlatıya. Biz web uygulamaları geliştirirken, web sayfaları geliştirirken o web sayfasının hangi çözünürlükteki ekranda bakıldığına dikkat etmeyiz. Biz web sayfamızı aslında her çözünürlükteki cihazdan kullanılabilecek şekilde tasarlarız. Buna responsive tasarım diyoruz. Yani ekranın, daha doğrusu o sayfanın ekran çözünürlüğünden bağımsız olarak kendisini ekrana uydurabilmesi, ekranın çeperlerine kendisini yaslayabilmesi. Biz buna responsive tasarım diyoruz. Microsoft, web'de çözdüğümüz çözünürlük bağımsız uygulama geliştirme sorununu neden masaüstü uygulamalarda da kullanmayalım diye düşündü. Ve responsive tasarım dediğimiz ekranın içerisinde kullanılan nesneleri ekrana göre, yani o çözünürlüğe göre kendi kendisini otomatik olarak boyutlandırabilmesini sağladı. Bunun için de ismine efektif piksel dediğimiz yeni bir piksel kavramı getirdi. Efektif piksel sayesinde biz ekrandaki herhangi bir nesnenin %100'lük bir alanı kaplamasını sağlıyoruz. Fakat bu %100'lük yer kaplayan bu nesne eğer mobil bir cihazdan bakılıyorsa yaklaşık gözden uzaklığı 40 santim civarındadır mobil cihazların kullanımı. İşte ona göre kendisini boyutlandırıyor. Ama bir oyun konsolu üzerinde bakıyorsak aynı ekrana %100'lük dediğimiz alan belki kendisini 200'lük olarak gösterecek ki benim bakış mesafemde işte 40 santimden baktığında %100'lük bir resmi, bir nesneyi ne kadar görüyorsam odanın daha öbür ucunda olan işte oyun konsolunun ekranında o nesneyi gene aynı boyutta, aynı büyüklükte ve ekranın aynı yerini kaplayacak şekilde görebileyim diye. Bu responsive tasarımın yani webde sorunu çözdüğümüz responsive tasarım modelinin Microsoft'un ekran geliştirenlere işte getirmiş olduğu bir çözümü. Bu çözümü de efektif piksel dediğimiz bu yöntemle sağlıyor. Yani biz uygulama geliştirenler olarak bir nesneyi %100 alan kaplayacak şekilde boyutlandırırsak ve buna cep telefonundan bakarsak işte o nesne hakikaten ekranın o kadarlık alanını kaplayacak. Ama uygulamayı oyun konsolundan açarsak veya masa üstünden veya tabletten veya işte vesaireden açacak olursak o kullanım uzaklıklarına göre nesne kendisini otomatik olarak ekranın gene aynı kadar yerini kaplayacak şekilde boyutlandırıyor. Bu responsive tasarıma karşılık gelen yapı. Adaptif tasarım ise bunun bir adım ötesinde şunu yapıyor. Ben uygulamanın normalde küçük ekranda yukarıdan aşağıya elemanları dizmesini sağlarken daha büyük ekranda soldan sağa belki dizmesini sağlayacağım. Belki küçük ekranda göstermediğim bir öğeyi daha büyük ekranda açacağım, göstereceğim. Veya büyük ekrandaki yerleşimi küçük ekranda daha farklılaştıracağım. Belki nesneleri birleştirip bir butonun altına saklayacağım gibi. İşte bu da adaptif tasarım. Yani adaptif tasarım ve responsive tasarım birlikte kullanıldığında kullanıcıya o uygulamayı hangi cihazda kullanıyorsa en iyi deneyimi sağlayabilmek için var. Ve Microsoft bunu bize kolay bir şekilde implemente edebileceğimiz çeşitli araçlar sağlıyor. Efektif piksel bunlardan bir tanesi. Onun dışında başka çözümler de var. Burada bir videomuz var. Bakayım ben çalıştırabiliyor muyum? Peki. O videoyu arkadaşlar şimdi ekrana verecekler. Geldi. Şey, sesi de vardı videonun ama. Evet, sesini birlikte oynatacağız.
Universal Windows platform apps automatically scale your UI to ensure that UI elements display properly regardless of an individual device's pixel density or the device's viewing distance. Let's take a look at how this affects the UI elements you design. Here we have a UI element that's 100 by 100 effective pixels, some 100 point text, and some 24 point text. Here's how these UI elements render on a PC, a tablet, and a phone. When the screens are compared side by side, elements on the PC and tablet seem larger than the elements on the phone. The 100 by 100 UI element displays in 100 by 100 physical pixels on the phone, 150 by 150 physical pixels on the tablet, and 200 by 200 pixels on the PC. These devices have different screen sizes, viewing distances, and pixel density, but when you take into account the viewing distance for each device, the elements all have the same perceived size. This enables you to use the same element sizes and type ramp for all devices. And that, in a nutshell, is how display scaling and effective pixels frees designers and developers from having to consider pixel density and viewing distance.
Evet. Ben de miyiz tekrardan? Evet, ben deyiz. Şimdi, efektif piksel dediğimiz şey aslında fiziksel pikselin uygulamanın çalıştığı cihazın kullanım uzaklığı, o cihazın işte bir inç başına gösterebildiği piksel adedi vesaire gibi bir sürü bilgiye göre otomatik olarak hesaplanıp da ekranın oluşturulması için kullanılan bir yapı. Böylece siz aslında 100 pikseli 100 pikselin o cihaz üzerinde ekranın ne kadarını kaplayacağıyla ilgilenmiyorsunuz. Siz tasarımınızı yaparken o elementin, o nesnenin, o öğenin ekranda yaklaşık ne kadar yer kaplayacağını belirliyorsunuz. Mesela 100 piksele 100 piksel. Fakat başka cihazlarda bu nesne kendisini o cihazın kullanım uzaklığı ve işte piksel density'si dediğimiz inç başına düşen piksel miktarına göre boyutlandırıp belki daha fazla yer kaplıyor ekranda. Daha büyük veya daha küçük bir şekilde kendini gösterebiliyor. Bununla siz artık uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve XAML bütün nesneleri ve yapısıyla efektif piksel dediğimiz şu yapıyı içeren ve destekleyen bir yapıda bir yapıda var. Böylece biz uygulamalarımızı geliştirirken cihazların işte kullanım uzaklıklarına, onların işte inç başına gösterebildiği piksel miktarına hiç bakmadan bunun bizden tamamen soyutlandığı bir ortamda uygulamamızı geliştiriyoruz veya tasarımımızı yapıyoruz. Burada karşımıza özellikle responsive tasarımın işte bu efektif piksellerle bizim yardımımıza geldiği noktada bir de adaptif tasarım bize şöyle bir şey sağlıyor, kolaylık sağlıyor. Biz uygulamayı geliştirirken diyoruz ki eğer uygulamanın o anda çalıştığı cihaz 320 efektif piksel ve üzerinde bir boyuta sahipse bu şekilde gözüksün. 548 efektif piksel ve üzerinde bir boyuta sahipse bu şekilde gözüksün. 720 efektif piksel ve üzerinde bir boyuta sahipse bu şekilde gözüksün vesaire vesaire. Burada istediğimiz kadar araya işte çözünürlük boyutu koyup işte büyük tabletlerde, küçük tabletlerde, işte oyun konsolunda, işte vesairede o uygulamanın aynı ekranının daha farklı şekilde gözükmesini ve çalışmasını sağlayabiliyoruz. Okay. Yani biz bir cihaza göre uygulamayı geliştirmiyoruz ama o cihazın çeşitli özelliklerine göre, mesela ekran boyutuna göre uygulamanın o ekranını tasarlıyoruz. Ve mesela şu anda ekranda gördüğümüz uygulama Outlook uygulaması. Outlook uygulaması, ben bir Windows Phone kullanıcısıyım. Benim cep telefonumda da var, tabletimde de var, masaüstü cihazımda da var. Ve tek bir Outlook uygulaması var aslında. Yani mobil için, işte tablet için vesaire için farklı Outlook uygulamaları yok. Bir tane Outlook uygulaması var. Bu Outlook uygulamasının bana mailların işte listesini ve detayını gösterebildiği bir tane ekranı var. Fakat ben bu uygulamanın o ekranına eğer cep telefonundan bakıyorsam şu şekilde görüyorum. Masaüstü cihazından bakıyorsam bu şekilde görüyorum. Yani aynı uygulamanın aynı ekranı farklı çözünürlüklere sahip olan ekranlarda kendisini farklı şekilde gösterip farklı şekilde çalışabiliyor, farklı şekilde davranabiliyor. Bu çok önemli. Peki bu şeyleri, işte snap point diyoruz şu çözünürlüklerin işte farklı cihaza geçildiğinde hani o cihazı tarif ettiği o kırılım noktalarına snap point diyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Şöyle, ben şimdi burada bir örnek uygulama açacağım. Bu uygulamayı açarken de şöyle, pardon. Evet. Şöyle, ekranı bir tane cetvel getiriyorum. Sonra hesap makinesi uygulamasını açıyorum. Hesap makinesi uygulaması, cetleti biraz aşağıya alabilseydim. Neyse, şöyle yaklaşık sıfır noktasını buldu. Bakın hesap makinesi uygulaması, şu anda ekranda bayağı büyük bir yer kaplıyor. Şöyle çekeyim. Şimdi gittikçe küçültüyorum. Bakın, şu noktaya geldiğimde, kendini farklı bir şekilde boyutlandırdı. Neymiş? 846 mı? 840. 840 küsur işte. Neyse artık şu boyut. Bu boyuta gelindiğinde hesap makinesi uygulaması görünümünü ve bu ekrandaki nesnelerin yerleşimini farklı bir şekle getirdi. Bakın daha da küçültüyorum. En küçük hali bu. Bu benim aslında cep telefonunda kullandığım hesap makinesiyle aynı ekran. Yani ben bu uygulamayı cep telefonunda açacak olursam hesap makinesi uygulamasının da bir tane bir uygulaması var. Yani hesap makinesi uygulaması bir tane. Benim masaüstünde çalışan ve cep telefonunda çalışan hesap makinesi uygulaması birebir aynı. Hesap makinesi uygulamasını cep telefonunda açtığımda bu şekilde gözüküyor. Biraz büyükçe bir işte tablette mesela açtığımda tabletin boyutu daha büyük olduğu için bu şekilde gözüküyor. Daha büyük bir masaüstü cihazda açtığımda bu şekilde gözüküyor. Bakın, şu değişimi görüyor musunuz? Hesap makinesi uygulamasının bu ekranının aslında 3 farklı cihaz tipinde farklı şekilde gözükebilmesi sağlanmış. Bu benim için bir developer açısından bakacak olsak yani nasıl bir kolaylık sağlıyor? Aslında ben uygulamayı geliştirirken bir cihaza göre ekranı tasarlamıyorum. Ben bir çözünürlüğe göre ekranı tasarlıyorum. Ve bu çözünürlüğün birkaç tane modeli için ekranımı daha iyi hale getirecek tasarımlarım var. Ekrandaki nesnelerin büyüklüğü, yerleşimi vesairesi bu tasarıma göre aslında oluşturuluyor. Ve o çözünürlüğü destekleyen bütün cihazlarda uygulamamda uygun şekilde gözükmeye başlıyor. Evet, artık şunu kapatabiliriz. Şu muydu? Adaptive UI ekran tasarlamak için Microsoft'un bize şöyle 6 tane önerdiği yöntem var. Reposition, ekrandaki nesnelerin farklı ekran çözünürlüklerinde farklı yerlere konumlandırılmasıyla alakalı. Yani diyor ki, cep telefonundaki ekranın tasarımda kullandığı nesnelerin yerleriyle masaüstü cihazda açıldığında aynı uygulama, ekrandaki nesnelerin yerleri birebir aynı olmayabilir. Mesela normalde haber uygulamasında ana haber masa üstünde solda gözüküp diğer haberler yanında böyle yer alıyorken belki cep telefonunda ana haber yukarıda gözüküp diğer haberler aşağıda o yer alacak. Bize bunu söylüyor. Resize, boyutlandırmak. Küçük cihazlarda o imaj bütün ekranı kaplayacaksa veya ekranın belli bir kadarını kaplayacaksa ona göre konumlandırmalı. Büyük ekranlarda daha büyük, küçük ekranlarda daha az yer kaplamalı. Resize etmeliyiz nesneleri. Üçüncü önerdiği tasarım şeyi reflow. Normalde haberin detayı küçük ekranlarda tek bir sütunda yukarıdan aşağı yazıyorken ekran büyüdükçe belki ikinci, üçüncü sütunlar yanına açılabilir. Böylece siz flow'unu değiştirebilirsiniz. Reveal, normalde bir nesnenin küçük ekranda gözükmeyip büyük ekranda gözükmesi. Yani gözüküyor hale gelmesi veya kendini küçük ekranda gizlemesi anlamına geliyor. Bütün fonksiyoneliteyi küçük ekrana açmayıp bazı özellikleri, bazı butonları gizlemek veya başka butonların altına taşımak gibi bir anlamı var. Replace, yer değiştirmek. Büyük ekranda var olan bir nesnenin küçük ekranda başka bir şeyle kendisini yer değiştirmesi gibi. Mesela normalde açılım menü büyük ekranlarda yokken küçük ekrana geçildiğinde menünün, yukarıdaki tabloların kendisinin açılı menüyle yer değiştirmesi gibi. Ve Architect'te normalde cep telefonunda ben Outlook uygulamamı belki iki tıklayarak ancak detayını görebiliyorken mailimin, masaüstü Outlook'umda hemen o anda görebilirim. Yani uygulamanın o ekranın çalışma şekli bile değişebilir. Ekran küçülünce başka ekranlara doğru navigate ederken, ekran büyük iken hiç bu navigate'in olmaması gibi çalışma şekli bile değişebilir. Ve Skype uygulaması, Outlook uygulaması, işte Calendar uygulaması, hesap makinesi uygulaması gibi birçok uygulama artık bu yöntemler ile geliştiriliyor ve geliştirildi. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Yani Skype uygulamasının da aslında bir tane Skype projesi var. Ve ben küçük ekranda ve daha doğrusu bir mobil cihazda baktığım uygulamayı böyle görüyorken, daha büyük bir cihazda kullandığımda bu şekilde görüyorum. Çünkü bu uygulama gene Universal Windows Platform kuralları ile geliştirilmiş. Böylece kendisini farklı çözünürlüklere göre farklı şekilde, en iyi deneyimi sağlayacak şekilde adapte edebiliyor. Aynı şey işte burada gördüğümüz Calendar uygulamasında olduğu gibi. Şimdi bir adaptif UI örneği yapacağız. Ben bu örneği şöyle başlayıp ilerleyerek gerçekleştireceğim. Benim yaptığım bu örneği takip edemeyenler için, hani benim yaptığım hızda takip edemezseniz diye, bu seansın işte ne bileyim, son 10 dakikasında sizin de lab dosyalarından aynı örneği yapabilmeniz için vakit kalacak. Orada belki işte sorularınızı cevaplayabilirim veya işte bu örneğin aynısını siz yaparken karşılaştığınız problemle bu da birlikte çözebiliriz. Bunun için File New Project'ten yeni bir proje oluşturuyorum. Gene Blank App olacak projem. Projemi derledim ve her şey kullanım için hazır durumda. Şimdi şunu yapıyorum. Main page'e geliyorum. Main page yok da XAML'a. Evet. Bu grid'in içerisine satır ve sütunlar ekleyerek istediğim nesneleri istediğim yerde göstereceğim. Bunu yapabilmek için grid'in içerisine gelip diyorum ki grid nokta column definitions ve bir column definition açıyorum. Buna da genişlik olarak sabit 500 veriyorum. Hatta aynısından şöyle bir tane daha yapayım. Bu da şunu yapmış oldum. Benim ekrandaki gridim sabit olarak 500 piksel ve 500 piksel genişliğinde iki tane sütuna sahip. Fakat sütunların genişlik değerini sabit verdim. 500'e 500 diye. Sonra bu gridin içerisine bir imaj koyuyorum. Bu imajı sıfırıncı kolona atıyorum. Yani grid'in sıfırıncı kolonunda imaj gözüküyor olacak. Bir de bir stack panel koyuyorum. Bu stack panelde grid'in birinci kolonunda gözükecek. Sıfırıncı kolonda gözükecek olan imajın source özelliğine assets klasörüne şimdi birazdan ekleyeceğim bir resim dosyasını veriyor olacağım. Böylece soldaki sütunda resim gözükecek, sağdaki sütunda yukarıdan aşağı elemanları dizeceğim stack panel gözükecek. Sizdeki hands-on lab dokümanların içerisinde benim şimdi ekleyeceğim şu şey var. Dosyalar var. Şöyle. Assets klasörünün içerisine Airtime JPEG şu ve avatar.jpg. Neyse şöyle çift tıklım gelsin. Şu. Bu iki dosyayı ekledim. Bunlar sizdeki hands-on lab dokümanının içerisinde de yer alıyor. Ve imajın yolu olarak airtime.jpg'yi belirliyorum. Ve bunun bulunduğu alanın tamamını kaplayabilmesi için uniform to fill yapıyorum. Böylece bu imaj 500'e 500'lük bir alanda ise o kadar yer kaplayacak. 1000'e 1000'lik bir alanda ise o kadar yer kaplayacak gibi. Ve stack panelin içerisinde gene bir imajım var. Bu imajın gösterdiği şey bu sefer assets klasöründeki avatar.jpg. Bunun genişliği standart 100x100. Ve ekrandaki yatay düzlemdeki konumu da sola hizalı bir şekilde. Bunun altında bir text blokun gözükmesini sağlıyorum. Tekstinde de benim adım yazsın. Daha doğrusu Twitter adresim yazsın. Bir text blokum daha var. Bunun yazı renginin beyaz, font size'ının 20, font weight'inin de gene light olmasını sağlıyor. Yazı olarak da airtime.jpg'de, o yüzden buraya airtime diyorum. Şöyle. Stack panelin background rengini light blue yapıyorum. Bakın şunu yaptım aslında. Ekranda solda büyük bir resim. Sağda bu resmin sahibi olan kişinin profil fotosu, işte ismi, işte resimle alakalı çeşitli bilgilerin yer aldığı böyle bir ekran oluşturuyor. Hemen şöyle hızlıca tamamlayacağım. Eğer takip etmekte hani gecikirseniz sizdeki hands-on lab dosyalarının ikinci modülünün içerisinde bu kodların aynısı birebir var. Buraya bir text block daha ekliyorum. Şöyle. Bu text block'un teksti de 25.11.2015 olsun. Son olarak bir text block daha ekleyeceğim. Bunun da tekstine kaya tırmanışı yapılırken çekilen resim gibi bir şey yazdım. Okay. İki sütunlu ekranımın sol sütununa büyük bir resim koydum. Sağ sütununa yukarıdan aşağı kendisini gösteren bir resim koydum. F5'e bastım, uygulamayı açıyorum. uygulama şöyle geldi ekrana. Şimdi ekran büyükken, bakın ekranda boşluk kalıyor. Ekranı küçülttüğümde ve hatta yazının üzerine geldiğimde yazı gözükmemeye başlıyor. Şimdi ekranı büyüttüğümde ekranda boş beyaz alan var. Ekranı küçülttüğümde yazının bir kısmı gözükmemeye başlıyor. Bu kötü bir deneyim. Bizim tasarımımızın bundan daha iyi olması lazım. O yüzden burada bir takım değişiklikler yapacağım. Yapacağım değişiklikler de şunlar olacak aslında. Öncelikle row definition'lara, şunlara birer boyut vermiyorum. Yaptığım değişiklikleri yazıyorum. Ve bunlara birer isim veriyorum. Buna diyorum ki sol kolon, buna diyorum ki sağ kolon. Hatta buraya column definitions'ın dışında şöyle yapalım şurada birer de row definition ekliyorum. Şöyle. Böylece artık ekranım 2'ye 2, yani toplam 4 hücreden oluşan bir hale geldi. Ben şimdi ekranın büyüklüğüne, çözünürlüğüne ve bir şeylerine bakarak diyeceğim ki normalde işte solda resim, sağda işte bu bilgiler iken belki ekran küçüldüğünde bunları yukarıdan aşağıya dizdireceğim. Belki ekran biraz büyüdüğünde bu bilgilerin bir kısmını bir yere alıp bir kısmını başka bir yerde bırakacağım. Yani ekranımdaki bu nesnelerin yerleşimini ekran çözünürlüğüne, ekran büyüklüğüne bakarak değiştirebileceğim. Bunun için de bu işte değiştirebileceğim satırı oluşturmam, daha doğrusu satırları oluşturmam gerekti. Artı sütunların boyutlarını ekran şeyden sabit birer değer olarak vermekten çıkarttım. Artık ekranın çözünürlüğü büyüklüğü ne kadarsa bu sütunlar ekranı otomatik olarak işte %50 %50 paylaşacaklar. Bunu da değiştirebilirim bu arada. İlla %50 %50 paylaştırması paylaşmak zorunda da değilim. Bunu da değiştirebilirdim. Bunu yapabilmek için bu elemanlara, bu elementlere yani bu iki sütuna ulaşabilmem lazım. Bunun için de bunlara x iki noktasında name diye birer isim verdim. Eğer ekrandaki herhangi bir elemente ulaşabilmem gerekiyorsa ona isim vermem gerekiyor. Bunun için de x iki noktasında name özelliğini kullanıyorum. Yani şu imaja da eğer ulaşmak istersen buna da x iki noktasında name diyeceğim. Eğer ulaşmam gerekiyorsa. Yerlerini değiştirebilmek için buna ulaşabilmem lazım ki neyin yerini değiştireceğimi söyleyebileyim. O yüzden x iki noktasında name dedim. Şimdi şunu yapıyorum. Burası biraz karışık. Ben böyle hızlıca biraz anlatacağım. Şöyle ki Visual State Manager nokta Visual State Groups diyorum. Bu benim bu nesneyle alakalı çeşitli çözünürlüklere göre bunun içerisinde yer alan nesnelerin yerini değiştirebilme imkanı sağlayan özellik grubunu açan şey. Yani ben Visual State Manager nokta Visual State Groups diyerek işte eğer ekran çözünürlüğü 320 piksel ise aşağıdaki şu nesnelerin yerleri bunlar olsun, işte 550 ise bunlar olsun, 1080 ise bunlar olsun diyebileceğim. Mesela Visual State Group diyorum ki bunun ismi işte Visual State Group olsun. Burada bir Visual State oluşturuyorum. Buna diyorum ki Visual State 1320. Hatta birazcık daha büyüteyim. söyle. Bakın bir Visual State grubum var. İçerisinde 1320 diye bir Visual State'im var. Buna diyorum ki senin Visual State nokta State Triggers, evet. Adaptive Trigger, bakın burada bir sürü seçenek var. Ben Min Window Width'i kullanacağım. Yani ekranın çözünürlüğü en az 320 ise. Bunun gibi bu Visual State'in birden fazla kopyasını oluşturup, yani şu Visual State'den birden fazla oluşturup, işte 320 olduğunda ekrandaki nesnelerin yerleşimi böyle olsun, 550 olduğunda böyle olsun, 1046 olduğunda böyle olsun diyebilirim. Bundan çoğaltmam yeterli. Şu anda ben ekranın genişliğinin en az 320 pikseli olduğu şey için, cihaz için uygulamadaki bu ekranın nesnelerinin nasıl gözükeceğini belirleyeceğim. Bundan bir tane daha kopya yapıyorum. Buna da işte neydi? 548'di. En az 548 olduğunda böyle gözüksün diyebileceğim. Hatta bir tane daha kopya çıkartıp ona da 1024 diyebilirim. En son nerede bırakırsam artık o çözünürlük ve üzerinde o şekilde gözükecek. Okay. Arada istediğim kadar ara state'lerde oluşturabilmem mümkün. Sonra şunu yapıyorum. Visual state nokta setters ile diyorum ki burada bir setter var. Bunun target'ı benim x iki nokta üst üste name ile ismini verdiğim elemanın işte ismi ve özelliği. Mesela şöyle yapayım. Şuradaki imaja bir isim vereyim. Buna diyelim ki hero. Sol sütuna koyduğum ekranın işte sol sütunun tamamını kaplayan büyük imajın ismine hero dedim. Böylece yukarıda en az 320 piksel olduğu zaman ekranın büyüklüğü hero'nun grid nokta kolum spanı iki olsun diyebilirim. Grid nokta row'u sıfır olsun diyebilirim. İşte stretch özelliği uniform to fill olsun veya işte şu olsun, genişliği bu olsun, arka plan rengi bu olsun. Bütün bunları artık burada diyebilirim. Yani ben şunu yapabiliyorum. Ekrandaki nesnelerin farklı çözünürlüklerde farklı şekilde yerleşmesini veya ekrandaki duruş o bilgilerinin farklı olmasını sağlayabiliyorum. Yani ekran küçük iken yazılar mavi yazsın da ekran büyüdüğünde kırmızı yazsın. Bunu da diyebilirim. Font şu iken ekran büyüdüğünde bu olsun. Bunu da diyebilirim. Ekranda soldan sağa gözüküyorken artık yukarıdan aşağı gözüksün. Bunu da diyebilirim. Bütün bunları yapabilmem için tek ihtiyacım olan şey işte şu Visual State'ler. Bu Visual State'lerden istediğim kadar kopyalayarak farklı çözünürlüklerde istediğim işte elemanların istediğim özelliklerde farklı değerler atabilmem mümkün. Bundan birkaç tane de olabilir. Yani bir setter, bir işte hero nokta, ya hero elementinin çeşitli özelliklerini atadığım birden fazla setter de olabilirdi. Yani bir alt satırda şurada hero nokta grid column span değil de hero nokta row span eşittir 1 diyebilirdim. Bir aşağıda hero nokta width eşittir şu diyebilirdim. Veya bir aşağıda hero'ya değil bu sefer başka bir elementin bir özelliğine yeni bir değer atayabilirdim. Ve farklı çözünürlüklerde de işte bu değerlerin benim o uygulamanın, o ekran için hangisi olması daha uygunsa o şekilde değişmesini sağlayabilirim. Microsoft, responsive tasarım dediğimiz ekranın çözünürlüğüne göre öğelerin kendisini otomatik olarak boyutlandırabilmesini efektif pikseller ile sağlıyor. Ve bunu out of the box yapıyor. Bununla ilgili sizin hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Ama adaptif tasarım için size visual state'ler ve bunların içerisindeki işte setter'lar ile işte o ekrandaki nesnelerin yerleşimini de farklılaştırabilme imkanı veriyor. Böylece siz efektif pikseller ve visual state'leri kullanarak uygulamalarınızın farklı çözünürlüklerdeki cihazlarda en iyi deneyimi sağlayacak şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Hala bir uygulamanız var, hala bir ekranınız var ama o ekran çalıştığı cihazın işte yeteneklerine göre kendisini adapte ediyor. Bu yüzden de biz buna adaptif tasarım, adaptif UI diyoruz. Galiba ben süremi doldurdum. Bir 10-15 dakikamız var galiba veya 10 dakikamız var. Şimdi şu noktadan itibaren sizin elinizdeki hands-on lab dokümanlarında buradan kalan kısmı tamamlayabilmeniz için yönergeler var. O adımları eğer sırasıyla yürütürseniz sonunda şöyle bir şey göreceksiniz. Ben bitmiş halini de açayım size. Bakın burada işte 320 piksel genişlik için şu özellikler set edilmiş. 548 için bu özellikler set edilmiş. 1024 için bu özellikler, daha fazla özellik set edilmiş. Gibi. Mesela burada ilginç. Daha küçük çözünürlüklerde sol ve sağ kolonun genişliği hep aynıyken, %50-%50 iken ekran çözünürlüğü 1024 ve üzerine çıktığında sol kolonun genişliği, sağ kolonun genişliğinin iki katı. Yani ekran üç parçaya bölünüyor. İki parçası sol kolona, bir parçası sağ kolona veriliyor. 1024'ün altındaki çözünürlüklerde ise bu böyle belirlenmediği için birebir, %50-%50 bölünüyor. Ekran 1024'ün üzerine çıktığında ikiye bir bölünüyor oransal olarak. Bunu çalıştıralım. Ve uygulamanın nasıl gözüktüğünü bir görelim ekranda. Gelsin. Evet. Bakın. Ekran büyüdükçe kendisini uygun şekilde boyutlandırıyor. Ekran küçüldüğünde bakın yerleşimler değişti. Daha da küçültsek işte böyle bir şeyde gözüküyor. Yani yapıda gözüküyor. Burada birden fazla ekran çözünürlüğüne göre bu uygulama kendisini otomatik olarak hem nesnelerin büyüklükleri hem de yerleşimleriyle bulunduğu cihaza en iyi şekilde adapte ediyor. Eğer sizdeki o işte hands-on lab dokümanını bu kaldığımız noktadan itibaren takip edecek olursanız size işte birkaç satır daha yazdıracak. Uygulama direkt bu hale gelecek. Yaklaşık 10 dakikamız var. Bu 10 dakikayı sizler uygulamayı bu hale getirmek için kullanabilirsiniz. Bu esnada da varsa sorularınız ben cevaplamaya çalışayım. Evet. Evet. Yok, şöyle. Şimdi 1024'ün altı için biz width özelliklerine bir değer vermedik. Vermediğimizde varsayılanı 1'dir. O yüzden iki sütun 1'e 1 bölünür. Ama ben başlangıç değeri olarak width'e 3x'e 1x deseydim, 1024'ün altında 4 parçanın 3'ü bir kolona, 1'i bir kolona verilecekti. 1024'ün üzerine çıktığımızda bu 2'ye 1 olacak şekilde değişecekti. Varsayılan değer 1'e 1 olduğu için 1024'ün altında 1'e 1. Biz bunu değiştirebiliriz tabii ki. 1024 ve üzerine çıktığımızda ise burada işte bir farklı bir değer uyguluyoruz. Okey. Evet, bir soru daha. Siz.
Optimizasyonda fark et. Şimdi şöyle, Skype'ın telefondaki versiyonunda toplu görüntülü konuşma olmuyor. Evet. Onu gizlediniz mi? Hani gizlenmiş mi yoksa?
Ben Skype'ı telefonda da ve şeyde de kullanıyorum ama toplu görüşme özelliğini kullanmamıştım. Muhtemelen gizleniyordu, evet.
Ama yine içinde var değil mi? Hani o özellik kodlarda yazılı sonuçta.
Evet, yani Skype'ın bir tane uygulaması var. Cep telefonunda da, masaüstünde de ve hatta HoloLens'te de çalışan Skype uygulaması aynı. Haliyle bir cihazda gördüğün özellik diğer cihazda görmüyorsan o cihaz için o özellik gizlenmiş anlamına gelir. Var. Soru şu, rotation'ı nasıl handle ederiz? Gene Visual State'leri kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Rotation'a göre ekrandaki nesnelerin yerleşimini veya işte boyutlarını değiştirmek için veya başka bir takım işte şeylere göre, durumlara göre bizim bu ekrandaki nesnelerin yerleşimlerini veya boyutlarını değiştirebilmemiz mümkün. Mesela ne bileyim, ön kamerası varsa şöyle olsun da yoksa böyle olsun diyebilmemiz de mümkün. Bunları yapabiliyoruz.
Ben merhaba. Temel olarak iki soru soracağım.
Evet.
Birinci sorum, built-in bazı kontrollerde otomatik olarak birleştirme özelliği var mı şeylerde? Mesela menülerde işte büyük ekransa bu menü böyle gözüksün, cep telefonuysa menü böyle gözüksün, otomatik özelliği var mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum şu, bu şekilde yazdığımızda kodumuz gereğinden fazla karışık olmuyor mu? Yani hem ben kontrollerim var, hem kontrollerin state'leri var, hem onların görünüşleri var. CSS tarzı bir şey aklıma geliyor. Böyle runtime'de verilebilen CSS tarzı bir şey var mı?
Süper. Şimdi önce ilk soruyu cevaplayacağım. Ama ilk soruyu hatırlamaya çalışıyorum. Neydi? Okey, süper. Şimdi nesneler kendi içerisinde 2 dakika mı kaldı? Pekala. O zaman zaten çok fazla soruda kalmadı. Hemen şunu cevaplayayım. Varsa başka soruda cevaplayayım. Ondan sonra ara vereceğiz. Nesneler kendileri ekranın işte büyüklüğüne vesairesine bakarak kendi şekillerini değiştirmiyorlar. Bunu tamamen developer'a bırakıyor. Yani menü örneğinden gelecek olursak eğer, menü normalde kendisini tablar olarak gösterir de işte ekran küçüldüğünde ne bileyim soldan açılan bir panel olarak gözükür gibi bir kararı kendi başına vermiyor. Ama ekran kontrollerinin tamamı responsive, yani çözünürlüğe göre vesaire göre kendisini yapılandırıyor. Bu ekran kontrollerinin bazıları çalıştığı platforma göre farklı şekilde gözükebiliyor. Mesela tarih seçim işte nesnesi masaüstünde çalıştırıldığında combo box'larla gözükürken işte ne bileyim cep telefonunda çalıştırıldığında başka bir şekilde gözükebiliyor. Ama ekranın büyüklüğüne şu şekilde bakarak buna bir karar vermiyor. Bunu developer'a bıraktı Microsoft ki sen istediğin tarzda bir ekran oluşturabil diye. İkinci sorunun cevabı CSS, süper. Şimdi web'de işte Bootstrap diye bir CSS framework var. Alıp Bootstrap'in CSS'ini koyuyorsun projene. Bir anda işte ekrandaki nesnelerin Bootstrap tarzında gözükmeye başlıyor. Bunu biz app.xaml'la yapabiliyoruz. Ve buradaki işte şu setter'ların da bir kısmını oraya taşıyabiliriz. Fakat bu hali hazırda böyle bir framework daha yok, yazılmadı. Bunu yazacak olanlar da muhtemelen bizleriz, Microsoft değil. Fakat bir gün şunu görebiliriz. Bootstrap.app.xaml mesela. Onu alıp da projenin içerisinde koyduğumda ekrandaki butonlar işte şöyle gözükür, ekrandaki text box'lar böyle gözükür olabilir. Ama bu da gene biz developer'lara bırakılmış durumda.
Ayıramıyor muyuz şey olarak? Bu kısmını ayıramıyor muyuz ayrıca? CSS olmasa daha iyi. Başka bir XAML'a koyup oradan atamıyor muyuz?
Biz şöyle yapabiliriz. O app.xaml vardı ya, hani proje içerisinde kullanacağım çeşitli resource'ları koyduğum ya. Aslında bunları oraya da taşıyabilirim. Fakat benim hayatımı kolaylaştırır mı? Hani o bir soru işareti, bilemedim. Çünkü o zaman bu ekranın farklı çözünürlüklerde nasıl gözükeceğini iki ayrı dosyaya bakarak kodlamam ve kontrol etmem lazım. Ama bu ekran, yani şu dosyadaki kodun karmaşasından kurtulurum. Orada doğru.
Süper. Teşekkür ederim.
Bir soru daha vardı galiba. Evet.
İleride bir Visual Studio Universal uygulaması gelecek mi? Yani ben Continuum'u kullanarak telefonumdan ya da Xbox'tan kod yazabilecek miyim? Yani böyle bir çalışma var mı şu an Microsoft'ta?
Yani duyurulmuş böyle bir çalışma yok. Fakat İbrahim'in öğleden önceki seansının içerisinde Bridge projeleri geçti. Bridge projelerinden bir tanesi standart Win 32 uygulamalarının, yani Visual Studio, Photoshop vesaire gibi uygulamaların store içerisinde yer alıp store'dan indirilip de kullanılabilmesini sağlayan galiba ismi Centennial'dı. Centennial projesi. Bridge projesi. Belki Visual Studio o şekilde var olabilir. Yani Visual Studio'nun touch friendly, universal bir hali yapılır mı? Duyurulmuş bir şey yok. Eminim bu konuda çalışmalar, araştırmalar yapıyorlardı. Fakat bu Bridge projesi sayesinde bile olsa bunu biz belki bir gün cep telefonumuzdan kullanabileceğiz. Hele ki Continuum özelliğiyle birlikte cep telefonu neredeyse full featured bir PC'ye çok daha fazla benziyor olacak.
Evet, yani işe telefonla gitmek bayağı güzel olur.
Evet, ilginç bir
sadece
senaryo
telefonla
olurdu. Doğru. Peki, var mı başka sorusu olan? Peki o zaman bu seansı burada tamamlayalım. Bir ara verelim 10 dakika kadar. 10 dakika sonra bir sonraki seansla devam edeceğiz. Bu projeyi sizdeki hands-on lab dokümanının kalan adımlarını yaparak bu hale getirebilirsiniz. İşte birkaç tane yeni satır eklemeniz gerekiyor. Böylece farklı çözünürlüklerde uygulamanın daha iyi deneyim sağlamasını siz de kodlamış ve uygulamanıza entegre etmiş olacaksınız. Peki, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.